Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Fiyade zerratül kainat ve mürekbatiha. 10. mukaddime tenbih. 3. makalede müşkülat ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz. Şöyle ki, vaktaki kitab-ı hakimden maksud-ı ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadıydı. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise havasa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler. Halbuki cumhur ise ekseri avam ve avam ise me'lufat ve müteheyyalatından tecerrüt edip hakikat-ı mahsa ve mücerredat-ı sırfayı çıplak olarak göremezler. Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin tenisi için me'luf olan zih ve libas ile mücerredat arz-ı endam etmektir. Ta mücerredatı süver-i hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. Öyleyse hakikat-ı mahza me'luflarını giyecektir. Fakat surete hasr-ı nazar etmemek gerektir. Bu sırra binaendir. Esalib-i Arap'ta ukul-ü beşere olan tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan murat-ı efham ve mümaşat-ı ezham Kur'an-ı Muzulbeyan'da cereyan etti. Ez cümle festeve alel arşi ve yedullahi fevga eydihim ve ca'e rabbüke ve emsali. Hem de ta'rubu eşşemsü fi aynin hamiyetin ve eşbahı. Hem de veşşemsü tecrili müstegarrin ve nezairi bu üsluba birer mecradır. Zelikel kitab-ı la raybe fih. Hatime. Sahip olan bir kelamın ilat ve işgali ya lafız veya üslubun perişanlığından neşet eder. Bu kısım Kur'an-ı vazuhul beyana yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayri me'luf, gayri mebzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkülat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Tenbih. Hadis-i şerifte varit olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batın ve her zahir ve batının birer hat ve muttalığa ve her hat ve muttalığının çok şucun ve bunusu vardır. Husunu vardır. Ulum-u İslamiye buna şahittir. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır. Lakin tezahüm yoktur. Fakat iştibak, iştibahı intac eder. Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa da karıştırılsa ya tevekkül namıyla bir betalet veya murat-ı esbab namıyla bir itizali intac eder. Öyle de devair ve meratip tefrik olunmaz ise böyle neticeleri verir.
Evet.
Tenbih. Üçüncü makalede müşkülat ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz. Şöyle ki, vaktaki kitab-ı hakimden maksud-ı ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi.
Evet, bir de üçüncü orayı bir daha.
Üçüncü makalede müşkülat ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam
şimdi,
ile...
Kur'an-ı Kerim kelam-ı ilahidir. Kur'an zaten biraz sonra oraya gireceğiz. Kur'an'ın birinci ve ekser tabakatı kimdir?
Muhatabı.
Muhatabı. Avamdır. Dolayısıyla tenezzülat-ı ilahi olarak Cenab-ı Hak insanların idrakına göre beyan ediyor. Tenezzülat-ı ilahiye. Peygamberimiz de insanlara buyuruyor, akıllarına göre konuşunuz. İnsanlarına, akıllarına göre konuşunuz. İşte belagat, muhtezeyhala mutabakattır. Yani muhatabın seviyesine göre konuşmak. Ama tabii Kur'an kelam-ı ilahidir. Kur'an'da elfaz var, envar var, esrar var ve hakikat var. Hakikatın tabakatı var. Dolayısıyla Kur'an'ın her ne kadar beyanlarında açıklık olmakla beraber, Kur'an'da da kapalı metinler ve kelime ve cümleler var. İşte usul alimleri bu kapalı kelimeleri 4 harfle ifade etmişler. Biri mesela kelime hafi. Yani ilk çırpıda mana anlaşılmıyor. Biraz ne lazım? Dikkat lazım. Biraz zihnini teksif etmek lazım. Biraz rusuhiyet lazım. Kelam bazen hafi olur. İkinci mana, kelam müşkil. İşte mesela bu kelime müşkilat-ı Kur'aniye denilir. Genellikle müşkil kelimelerde çok yüksek istiare manası vardır. Belki idrak o manayı anlar. Fakat yakın nuruyla göremediğimiz için orada müşkilat vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili tasvirlerde müşkilat var. İşte hurileri anlatıyor. İşte 70 perdenin arkasında ilikleri görünecek. Libasların arkasında iliklerine kadar görünecek. Şimdi bu manadaki tasvirdeki hüsnün güzelliği, zarafeti ve letafetine ima var. Ama ima edilen mananın gözle görülebilecek bir vukuatı dünyada yok. Kelam müşkildir. Yüksek istiare var. Mesela Kur'an'da geçiyor değil mi? Mesela efendim gümüşten şişeler. Cennetin tasvirati ile ilgili birçok ayetlerde bu mana var. Şişe ve gümüş. İkisi dünyada içtima etmiyor. Ne mana var? İşte şişede, camda şeffaflık. Değil mi? Letafet. Gümüşte ne var? Değil mi? Zarafet. İkisi bir araya gelmiş oluyor. Manayı ne yapmış oluyor? Teyit etmiş oluyor. Ama bu müşkil ibarenin hakikatini anlamakta çoğu zaman ne yapıyoruz? Müşkilat çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Akla yaklaştırma noktasından o istiarenin arkasındaki manayı herkes kendi idrakının harmanı nispetinde anlamaya çalışıyor. Bakın hafi mana bir, müşkil mana iki, mücmel mana. Mücmel daha örtülü ve gizli. Onu da eğer Kur'an'ın başka bir ayetinden istihraç mümkünse anlıyoruz. İstihraç mümkün değilse orada duruyoruz. Mesela diyelim ki Kur'an'da 19 kelimesi var. İşte bu nedir? Mücmel bir manadır. Bir de kapalı mananın dördüncüsü müteşabihat. Demek Kur'an'da hem müşkilat var hem de müteşabih mana var. Müteşabih mana içinde ilimde rusuhiyeti olanlar bu manayı anlayabilir diye eski selef uleması müteşabih manayı burada murad-ı ilahi neyse, Cenab-ı Hak neyi murad etmişse haktır demişler. Fazla tevil ve tefsire geçmemişler. Ama müteahhirin ulemalar, daha sonraki ulemalar ve gelen nesiller o ayetin mana tabakalarına daha ziyade intikal etmek için şey yapmışlar, sorgulamışlar. Ve alimler, mütebahir alimler de o şeyi, müteşabih manaları ifade etmişler. Mesela hem Kur'an'da müteşabihat var, hem de hadislerde ne var? Müteşabihat var. Mesela ahir zamanla ilgili şeyler, hadisler. İşte geçen hafta ifade ettik. İşte Deccal hakkında Peygamberimiz haber veriyor. Deccal'ın merkebi olacak. Merkebine binecek. Merkebin önünde cennet, cehennem, arkasında cennet olacak. Merkebi nereye giderse bir bulut da onu ne yapacak? Takip edecek. Üstad bu müteşabih hadisi ne yapıyor? Şerh ediyor. Merkep ne demek? Binecek manasında. Taşıt. Önünde cehennem, arkasında cennet. İşte karatinen. önünde kömür yanıyor, cehennem, bak müteşabih. Arkası kompartman, cennet. Tren nereye gidince bulutu, dumanı da onunla beraber gidiyor. Şimdi bu müteşabih hadisten çıkan mana nedir? Demek ki Deccal, bu Süfyan denen zalimler, kara tinenin beşer aleminde hizmet gördüğü zaman bu zalimler çıkacaklar. Dine, imana, Kur'an'a ihanet edecekler. Gibi. Beşinci şuayı bu gözle okuduğumuz zaman orada pek çok esrarı ne yapabiliriz? O müteşabihatın arkasında inşallah müşahede edebiliriz. Şimdi Kur'an'da diyor, üçüncü mukaddemede müşkilat
ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz. Şöyle ki, vaktaki kitab-ı hakimden maksud-ı ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadı idi. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise havasa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler.
Bu bir kaide yani. Şimdi Kur'an'ın ekser muhatabı avam. Avamın da zihni basit. Muhayyilesi gelişmemiş. Hadisatı tartacak, temiz ve tefrik edecek. Mana tabakalarına vukufiyet noktasından nakısa noksan. Tüfeyli. Hikmetten anlamaz. Marifete karşı biraz gabi. Kelamın tabakaları noktasından yetersiz. Dolayısıyla irşad, Kur'an'ın irşadı umumi ve ümmet içerisinde Kur'an'ın ekser muhatabı avam olmuş olduğu için Kur'an-ı Kerim avamın hissiyatına ne yapıyor? İhtiram ediyor. Avamın fehmine göre konuşuyor. Buradaki maksat nedir? Buradaki maksat, irşadın ekserisine avam teşekkül ettiği için onların hissiyatına, idrakına, intikal seviyesine muvafık ve mutabık konuşmak. İşte belagat. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir ile konuşuyordu. Hazreti Ömer geride, diğer sahabeler biraz da arkada. Hazreti Ömer'e sordular. Ya Ömer, Resulullah ne konuşuyor? Hazreti Ömer, vallahi ben de bilmiyorum. Bugün Resulullah Ebubekir'in diliyle konuşuyor. Demek ki Cenab-ı Hak, değil mi? Ya. Sonsuz kudreti canibinden mütekellim sıfatını kemal manada, değil mi, beyan etmiş olsaydı Peygamberimizin Resulullah'ın Allah'ın kelamına muhatap olmak hemen hemen ne olacaktı? İmkansız gibi olacaktı. İşte buradaki kaide havas, yani kelamdan anlayanlar, kelamı süzenler, mana tabakatına vukufiyet ve rusuhiyeti olanlar, avamın ifadelerinin arkasındaki daha derin, daha ince, daha külli, daha kapalı ve müşkil manayı anlayabilirler. Havas, avamın cümlesinin arkasında pek çok mana tabakatını anlar ama avam çok yüksek, çok derin konuşunca avam o hakikate muhatap olamaz. Muhatap olmayınca da irşadın manası hakkıyla tam tahakkuk etmez. Evet.
Halbuki cumhur ise ekseri avam ve avam ise me'lufat ve mütehiyyalatından tecerrüt edip hakkat-ı mahsa ve mücerredat-ı sırfayı çıplak olarak göremezler.
Şimdi yani avamın bir hayal dünyası var, değil mi? Bir bakış ufku var. Bir de ünsiyet ettiği manalar var. İnsanlar birçok meseleyi tezekkür ve tefekkür ederken ünsiyet ettiği manalar noktasından anlamaya çalışır. Ya bizim beldede var mı? Ya bir meyve ilk defa görse şaşırır kalır. Nedir bu yani? Bak, ama işte bizim beldede yetişiyor. Bizim coğrafyanın malı. Çocukluğundan beri ona ünsiyet ettin, tanıdın, bildin. Bak onu hemen temiz etmek, almak, istifade etmek kolay. Ama ilk defa gördüğün bir şeye sana mealuf değilse, değil mi? Senin dünyanda ona bir gurbet, bir çekinme manası varsa o meyveyi yemiyoruz. O nimetten pek istifade etmiyoruz. Bu bir kaide. Dolayısıyla âmi insanların hayal dünyaları belli. His dünyaları da basit. Ünsiyet noktasından da ünsiyet ettiği hususiyetler var. Onların ötesinde hakkat-ı mücerredeyi, kelamı ve kelamın inceliklerine nüfuz edecek istat ve kabiliyetleri olmadığı için Kur'an onların hissiyatına ne yapıyor? İhtiram ediyor. Şimdi ben bir hatıramı aklıma geldiği için anlatayım. Yıllar önceydi bir kardeşimiz böyle hizmetlerle meşgul. Ondan sonra askerlik dönemi geldi, askere gitti. Askerlik uzun, biraz da sıkılmış tabii. Yat kalk böyle bu Kur'an derslerinden, hizmetlerden Irak ve uzak 1,5 sene geçince terhis oldu, geldi. Biz o zaman Erzurum'dayız, geldi beraber. Ya abi dedi, çok şu hakikatlere uzak kaldım. Şöyle burada birkaç gün burada kalıp böyle şu hakikatleri böyle ruhuma, gönlüme tam mahsetmek, emdirmek istiyorum. Sonra dedi eve gideceğim. E olur dedik falan. Geldi, biz o zaman böyle dersleri mütala ediyoruz, sohbet. O mutala sohbetin şeyine, havasına girdi. İşte bir gün geçti, iki gün, üç gün geçti. Gidecek. Daldırdı kendini. Bir hafta geçti. Evden de bekliyorlar. Oğlu terhis olmuş, annesi babası bekliyor. Neyse bir hafta sonra geldi bana dedi ki, abi dedi, ya şimdi elim ayağım birbirine giriyor. Dedim ne oldu? Abi dedi, şimdi memlekete döneceğim. Babam dedi, mülayim bir insan. Babam bir şey demez ama annem afat-ı arziye. Şimdi ben anneme ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Anlamaz. Dedim gel sana bir taktik öğreteyim. Nasıl? Dedim şimdi annen gider elini öpersin. Annen diyor ki oğlum şimdiye kadar neredeydin? Böyle hiddet de senin üzerine gelir. Ben dedim sana Risale-i Nur'dan çok müşkil kader bahsinden birkaç tane cümle söyleyeceğim. Sen onları ezberleyeceksin. Gideceksin. Annene söyleyeceksin. Annenin hızını ve hiddetini keseceksin. Nasıl? Bak dedim şöyle. Dedim gel bunun uygulamasını yapalım. Şimdi annen dedi ki, lan oğlum neredeydin? Niye geciktin? Bir dakika anneciğim. Mesuliyeti işmam eden bir mesele mahsılı, hasılı bil maslardan müştak kılınabilir mi, kılınamaz mı? Hadi sen söyle. Annen dedim durur bana. Ondan sonra bir daha başladı, bir daha başladı. Anne bir dakika. İlim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas mıdır, değil midir? Hadi sen söyle. Neyse, kader bahsinden o müşkil meselelerde birkaç cümleyi buna ezberlettim. Gitmiş annesine aynen söylemiş. Neyse, bir iki annesi nefesi kesilmiş. Ulan oğlum demiş. Söylediklerini anlamadın zannetme. Anladım anladım ama hadi git. Şimdi anne o kelimeyi nereden anlayacaklar? Gayet mütebahir diyor değil mi? Alimlere mahsus.
Tetkiki ilmidir.
Evet, tetkiki ilmidir.
Fakat görmekleri temin edecek, yalnız zihinlerinin tenisi için mehluk olan zil ve libas ile mücerredat-ı arzı endam etmektir.
Yani burada bir ölçü, bir kaydı. Yalnız oku.
Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin tenisi için...
Yani zihinlerine o işi kolaylaştırmak için, evet.
Mehluf olan zil ve libas ile...
Yani giydireceğin elbise ve libas, onun değil mi, ülfet ettiği bir libas olsun. Yani manayı öyle bir şekilde giydir ki, o mana ona çok garip, çok acip, çok farklı gelmesin. Yani onun hissiyatına ne yap? Tek kelimeyle okşa, ihtiram et. Bu nokta çok önemli, evet.
Mücerredat arz-ı endam etmektir.
Evet.
Ta mücerredatı süver-i hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın.
Şimdi mücerred manaları mesela eğitimde de öyle. Mesela şimdi matematik bölümlerinde efendim soyut cebir veriliyor. Formülü veriyorsun öğrenciye, şu formül. Talebenin %99'u formülü bilmiyor yani. Arkasından açıyorsun. Misal. Misal akla ne yapıyor? Yakınlaştırıyor. Yani mücerred manalara, soyut deniliyor ya, soyut manalara insanların çoğu ekserisi muhatap olamadığı için onları misal dürbünü içerisinde akına yapmış oluyoruz, yaklaştırmış oluyoruz. Mesela Risale-i Nur'da bu teknik üstad ne yapıyor? Çok kullanıyor değil mi? Çok değil mi? Sırrı temsil dürbünüyle, sırrı temsil şeyiyle diyor, değil mi? Hikaye temsiliyle uzun, uzak hakikatler ne yaptı? Yakınlaştırıldı diyor, evet.
Tam mücerredatı süver-i hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. Öyleyse hakkat-ı mahsa meluflarını giyecektir. Fakat surete hasr-ı nazar etmemek yani gerekir.
Bu ölçü. Hakkat-ı mahsa bir mesele tam hakikat, sırf hakikat ise onu meluflarına yani insanların zihnine, hissiyatına mutabık bir şekilde giydirmek. Onların hissiyatına ihtiram edecek şekilde konuşmak. İşte belagat-ı Kur'aniyedir. İşte belagat nedir? Muhatabın, değil mi? Hissiyatına mutabık, muvafık konuşmaktır. Evet.
Fakat surete hasr-ı nazar etmemek gerektir.
Surete ne yapmayacağız? Takılmayacağız.
Bu sırra binaendir. Esalib-i Arap'ta uhul-ü beşere olan tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan murat-ı efham ve mümaşat-ı ezhan Kur'an-ı Müzzül Beyan'da cereyan etti. Ez cümle festeva alel arşı ve yedullahi fevga eydihim ve ca'e rabbüke ve emsali.
Şimdi bakın bu ca'e rabbüke. Şimdi zahire diyor. Zahire ne yapmayacaksın? Hasr-ı nazar etmeyeceksin. Bak ca'e rabbüke. Bak şimdi motamon tecrübe etsen Allah geldi. Ayette var ya melekler saf saf olduğu zaman Süre-i Buruç değil mi? Ha. Şimdi yani dünya şeklini değiştirdi. Kıyamet koptu değil mi? Ha. Melekler saf saf oldu. O insan artık kendini sorgulayacak. Nefsini tan edecek. Ha. O ayette geçiyor. Melekler saf saf geldi. Sonra ayette ve ca rabbüke Rabbin geldi. Şimdi bunu zahir manasıyla anlayabilir miyiz? Haşa Cenab-ı Hak cisim ve cismani mi ki gelsin ve yürüsün? Ve ce rabbüke Allah'ın emri geldi. Melekler saf saf oldu. Artık teklif ve imtihan kapandı. Allah'ın emrine göre insanlar nefislerini ne yapacak? Sorgulayacak işte o gün muhasebe günü, o gün hesap günü, o gün çetin bir gün. Allah hepimizi muhafaza etsin. İşte Ce'a Rabbike, işte Kur'an müteşebbih manayla ne yapıyor? Allah geldi manasını değil, Allah'ın emri geldi manasını ayette ne yapmamız lazım? Anlamamız gerekiyor. İkinci ayet, Yedullahi. Biliyorsunuz Peygamberimiz aşağı yukarı 1400 sahabe ile beraber Kabe'ye yöneldi. Maksatları şey etmekti, Kabe'yi tavaf etmekti, umre yapmaktı. Ama Kureyş engellemek isteyince Hudeybiye'de Resulullah orada 1400 kişiyle bekledi. Hazreti Osman'ı da şey olarak elçi olarak Mekke'ye gönderdi. Hazreti Osman sahabenin en yumuşağı, pamuk gibi. Su gibi tahir, temiz, pamuk gibi latif. çok yumuşak, çok da sevilen bir insan Hazreti Osman. Hazreti Osman'ı şey olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Yani bizim maksadımız harp değil, biz Kabe'yi tavaf edeceğiz ve geriye döneceğiz. Sonra bir haber geldi ki müşrikler Hazreti Osman'ı öldürmüşler. Öyle bir haber geldi. O zaman Peygamberimiz o 1400 sahabeden biat aldı. Ya Resulallah, kanımızın son damlasına kadar biz müşriklerle savaşacağız, Hazreti Osman'ın da intikamını alacağız. Peygamberimizin eliyle ne yaptılar? Biat ettiler. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Allah'ın eli onların elinin üzerinde. Yedullahı fevka idihim. Allah'ın eli onların elinin üzerinde. Cenab-ı Hak Allah'a el isnat edilir mi? Edilmez. Yani Allah'ın muzahareti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın yardımı, Allah'ın ikram ve ihsanı sizinle. Bu mana işte Arap edebiyatı noktasından insanların zihnine ve kalbine münis gelmesi itibariyle ayette ne geçiyor? Yedullah kelimesi geçiyor. Yoksa Cenab-ı Hak elden ve koldan nedir? Münezzeh ve müberradır. Evet. Kur'an'da bu tip müteşabiyetler var mı? Mesela oku.
Festeve alel arşi.
Zaten bu ayet hakkında çok şey olmuş.
Müzakereler
olmuş falan. Alal, Cenab-ı Hak arşa istiva etti, oturdu, karar kıldı. Yani rubiyet-i ilahiyenin tecellisine bir temerküz arş, arş-ı ilahi. Şimdi burada yani bir padişah tahta oturur mu? Oturur. Tahttan hükmeder mi? Eder. Tasarrufatını taht ile beraber ifade ve izah eder mi? Eder. Buradaki teşbih mana, Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri yarattı. Alemleri halketti. Sonra mahlukatı tabakata ayırdı. Teklifi imtihana meder insanı yarattı. Ve Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar, tasarrufat-ı ilahiyenin tecellisi. Rububiyete medar, Allah'ın istiklaliyeti, infiradı, tasarrufattaki kemalini ifade etme manasında nedir? Bir teşbihtir. İşte arşı istiva etti, arşta oturdu. Yani rububiyetine medar kanun ve icraatların tecellisine arşı Cenab-ı Hak ne yaptı? Bir merkez iddia etti manasını burada ayetten anlamış oluyoruz. Evet.
Hem de tarubu eşşemsü fi aynin hamiyetin.
Bu da lemalarda geçiyor ya, yani güneşin batıda, değil mi? Denize gömülmesinin teşbihini Üstad anlatıyor lemalarda. Teşbih manası Zülkarneyn'le ilgili müfessirler bu ayeti ifade etmiş oluyorlar. Evet.
Başka? Hem de veşşemsü tecril müstegarcen ve nezairi bu üstüva işte, birer mecradır.
İşte güneşin şeyinde efendim yörüngesinde istikrarla yürümesi. Bakın. Tabi avam, mesela o günkü Arapların dünyasında meluf mana ne yani? Hislerini okşayan ve her zaman gördükleri, yani bakın, çöl. Çölde Arapların gördüğü bir deve, değil mi? Doğduğundan itibaren bir de tepelerinde kafalarını kızdıran güneş. Mesela Kur'an-ı Kerim tevhid delili itibariyle hem güneşi nazara veriyor, hem de deveyi. Bakmaz mısınız deveye? Keyfe? Efela yenzuru? Ya bak bak. Deveye bakmaz mısınız bak. O ünsiyetin içerisinde ülfeti kırıp vahdaniyetin delilleri akla yaklaştırıyor. Bak deveye bakın. Ya. Eğri büyülük içerisindeki düzgünlük. Allah'ın sanatı, Allah'ın kudreti, Allah'ın mucizesi. İşte güneş. Şimdi güneşin sabah kalkıyorlar. Daha güneş tepelerinde 50 derece, 54 derece yazın 60'a kadar çıkıyor. Gün boyu bak, güneşin istikrarla yürüyüşü. Avam güneşin yürüyüşüne bakar. Allah'ın kudretine, Allah'ın azametine, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bir delil olarak görür. Ama bir astronomi aliminin bu sahada uzman bir insanın o ayetin tabakatı arkasında çok da derin mana alması nedir? İlminin derecesine göre mümkündür. Evet.
Zelikel kitabü la raybe fih. Katime, sahab olan bir kelamın ihlak ve işgali ya lafız veya uslubun perişanlığından neşet eder. Bu kısım Kur'an-ı vazuhul beyana yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayr-ı me'luf, gayr-ı mevzul olduğunda güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkülat-ı Kur'aniye bu kısımdandır.
Bir de okuyalım.
Sahab olan bir
yani
kelamın...
Sahab yani anlaşılması zor olan bir kelam.
İhlak ve işgali...
Gayet muğlak ve gayet müşkül. Mesela bir cümle var, değil mi? Gayet muğlak, gayet müşkül. Mesela Arapçaya okuyanlar tefsir ilmine geçtikleri zaman bazı müfessirlerin tefsirleri daha kolay anlaşılıyor. Değil mi? Ama mesela bir tefsir hakkında ulema demiş ki bu tefsirdeki Arabi cümleler ne gibi? Demir levlebi gibi. Şimdi levlebi alırsın ağzına, iki çevirirsin, üç döndürürsün, tükürük bezi ezer, ne yaparsın?
Bideye
iner. İşte Beyzavi'nin tefsiri denilmiş ki demir levlebi gibi. Ağzına at, çiğne, dişini kırar. Midene indir, mideni deler. Nasıl girdiyse öyle çıkar. Kapalı ve örtülü. Şimdi bir kelam böyle sap ise, örtülü ve kapalı ise, daha açıkçası müşkil ve muğlak ise, bu kelamın, o cümlenin muğlak ve müşkülliğinin sebeplerini sıralıyor. Ya lafız ve usubun perişanlığından ya da lafız, usub ne? Perişan. Yani işte Kur'an-ı Kerim geldi. Arapların dışındaki diğer kavimler Kur'an'a teveccüh ettiler. Öyle mi? Kur'an'ı anlamaya çalıştılar. Tabii Arapça böyle iki senede, üç senede olmuyor. Değil mi? Kur'an dili. Arapçanın niteliklerine, inceliklerine inmek. Değil mi? Yıllar ne istiyor? Yıllar boyu tetabbuat, gayret istiyor. İşte Acemler, bir de Acemiler. Acem, yani İslam istilahatında Arap olmayanlar demek. Arap olmayanlara ne deniliyor? Acem. Yani İranlılara da Acem deniliyor, o ayrı. Ama Acem kelimesinin lügattaki manası Arap olmayan unsurlar. Acemler bir de Acemiler iki. Arapçanın nah ve sarf ile ilgili kaidelerini tam bilemedikleri için adam konuşuyor ama kelimeyi, cümleyi aşure yapıyor. Ne özne, ne cümle, efendim, ne kelamın sıyakı, ne kelamın manası. Paldır, küldür, tak, tuk, öyle konuşma. Dolayısıyla lafız bozuk, lafız eksik, lafız noksan, lafız kapalı. Elfazın, lafzın bozuk, kapalı, farklı olmasının kaynağı ne? Ya Acem'den geliyor ya da Acemilerden. Adam şeye gitmiş, efendim Arabistan'a gitmiş. Arabayla ana caddeyi soracak. Ben pencereyi açmış, demiş. Karşıdan birisi gelir demiş ki, ana cadde, ana, efendim, caddetün, validetün, nerededün demiş. Antika Arapça, caddetün, validetün, nerededün. Meğer o muhatap olan da Türkmüş. Demiş ki, bassatun, gassatun, fi sıratı müstakim. O da öyle cevap vermiş. Şimdi kelama vukufiyet olmayınca ağızdan çıkan kelimeler sarhoş çıkar. Mizansız çıkar. Muvazinesiz çıkar. Ölçüsüz çıkar. Sen zannedersin ki tamam. Ama hakikat noktasına bakıyorsun ki yok. Bu kelam daha çok bu hamur ne istiyor? Bizim ben Sakıp kardeşe takılıyordum. Sakıp biliyorsunuz. Erzurumlar Sakıp bilir. Şimdi bir gün bana geldi ki abi dedi ben bir İngiliz'i buldum. Turist ona İslamiyet'i anlattım.
İngilizce öğretmeni.
İngilizce öğretmeni. Şimdi Sakıp garson İngilizcesini de bilmez. Kaldı ki istila üzerine kurulmuş İngilizce ile turiste İslamiyet'i anlatmak. Dedim, ne anlattın falan. Abi dedi lisan demek zaten %50'si el kol hareketi demek. Zaten %50 el kola verdi. Daha bir şey kalmadı ki. Ne yaptın falan? Diyor dedim ki Hazreti Ali is very good. Vay. Hazreti Ömer is very very good. Hazreti Abubekir tam belagata mutabık ne yapmışsın? Konuşmuşsun. Şimdi şimdi Cenab-ı Hakk'ın hakikaten insana bahşettiği en büyük nimetlerden birisi var ya anlama. Ya, anlamak. Ya, kelamdan anlamak büyük bir nimet. Ya. Anladığı manayı ifade etmek çok önemli bir rahmet ve inayet. Üstad diyor, Cenab-ı Hak bana nimet-i ifadeyi vermiş. Size de nimet-i istifadeyi. İstifade kolay. Bir dersi dinlersin, bir hakikaten muhatap olursun. İdrakın kadar, idrakının çapı kadar anlayabilirsin. Feyz alabilirsin. Ama ifade, nimet-i ifade, nimet-i istifadeden büyüktür. Kelamı tam gediğine koyarak konuşmak. Kelamı makatına oturtturmak. Muhatabın seviyesine göre konuşmak. Beli konuşmak, fesih konuşmak, net konuşmak, selis konuşmak. Bakın bunlar belagat noktasından ince noktalar, teferruata girmiyoruz. Onun için bazen kelam ne olur? Çok muğlak olur, çok müşkil olur, çok anlaşılmaz olur. Adam biri Türkçeyi daha yeni öğrenmiş. Affedersiniz. İki tane öküz, bir tane manda kaybetmiş. Pazara götürürken hayvanları kaybetmiş. Şimdi gelmiş köşede birisine soracak diyecek. Diyecek ki ya İki tane öküzle bir manda buradan gelip geçti mi diye soracak. Ama adamın lisan vukufiyeti yok. Adama demiş ki, buradan iki tane öküzle bir manda gelip geçsin mi? O da demiş, kardeş gelip geçsin. Ya bir daha diyor, ya iki öküz bir manda buradan gelip geçsin mi? Ya kardeş gelip geçsin. Allah Allah, bana ne soruyorsun? Aa meydan açık. Bak, şimdi tabii lisan vukufiyeti olmazsa, Acem bir, acemi iki. Vukufiyeti ve rusuhiyeti olmayan insanların konuştuğu ifade ve ibareler çoğu zaman müşkül olur, anlaşılmaz. Bu nereden kaynaklanıyor? Lafzın ve üslubun perişaniyetinden. Üslub dökülüyor. Ya böyle, bunu geçelim.
Bu veya Kur'an-ı Muzul Beyan'ın yanaşmamıştır.
Yani Kur'an'da haşa böyle bir şey yok. Bak.
Zuhil Beyan'a yanaşmamıştır.
Yani Kur'an'ın haşa lafız ve üslubunda perişaniyet yok. Evet.
Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayr-ı me'luf, gayr-ı mebzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak.
Şimdi veyahut bak mana gayet dakiktir. Şimdi dakik manalar, ince manalar, derin manalar, şimdi beyan mesela. Üslubun muhtelif tabakatı vardır değil mi? Üslubu mücerrede var. Geçen derste ifade etmiştik, kısa geçelim. Üslub-u mücerrede var. Üslub-u müzeyyene var. Üslub-u aliye var. Üslub-u mücerrede mesela diyelim ki bir deney yaptıracaksınız. Dersiniz kimya dersi. Deneyi anlatırken tasvirlerle, teşbihlerle meseleyi bulandırmanın gereği yok. Şu ham maddeyi alacaksın, şu tübe koyacaksın, şu sıcaklıkta kaynatacaksın, şu neticeye ulaşacaksın. Üslub-u mücerrede. Matematik, fizik, kimya genel dersleri ifade ederken nasıl yapmamız lazım? Üslub-u mücerrede. Lisan öğretiyorsun, üslub-u mücerrede. Kısa ve öz. Hemen hakikaten ne yapsın? İntikal etsin. Dil bilgisi, laboratuvar çalışmaları, pratik faaliyetleri üslub-u mücerrede ne yapmam lazım? İfade etmeniz lazım. Üslub-u müzeyyene, bak, şairane bir üslub. İşte bizim Osmanlı'da servet-i fünun, sanat ne içindir? Sanat içindir. Bakıyorsun adam cümleyi sarmalamış. Teşbihler, işareler, mecazlar başını almış gidiyor. Mesela şiir dilinde ne var? Üslub-u biciyet, müzeyyene var. Bazı nesirlerde üslub-u müzeyyene var. Üslub-u müzeyyene, tasvire daha fazla önem veriyor. Kelamı süslüyor, bezetiyor. Gelin gibi. Kelamı gelin gibi süslüyor. Nazarları o manaya celbetmek için. Bir de üslub-u aliye var. Bak, felsefi metinler, akaid ilgili metinler, kelamla ilgili metinler, derin ince sır ve esrarlar üslub-u aliye ile ifade edilir. Üslub-u aliye de bir derece saptır, yani güçlüdür. Müşkül ve muğlaktır. Ama onun müşkülatının, muğlaklığının birinci sebebi manasındaki nedir? Dakikliktir. Derinliktir. Derin. Ne yapacaksın? Gavvas olacaksın. O mananın envar ve esrar hakikatine dalıp, değil mi? Hazneler deryanın neresindedir? Dibindedir. Derinliklerindedir. O hazinelere, o definelere inmek için insan ne olması lazım? Gavvas olması lazım. Dalgıç. Ne kadar dalgıç olursan oradan o manayı o kadar istihraç edebilirsin. Ya
kıymetlerdir
yahut
gayri mehluf, evet. Gayri mevzu.
Yani hemen ilk çırpıda anlaşılmıyor, hemen zihne yaklaşmıyor. Dikkat lazımdır, evet. Fikri rusuhiyet lazımdır. O sahaya vukufiyet lazımdır, evet.
Olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister.
Yani şimdi güya sanki o mana üstad bir başka yerde ifade ediyor. Diyor ki elfazın arkasındaki mana mestur ve örtülüdür. Bir de diyor mana nazlardır. Naz eder. Mesela bir gelin diyor evden çıkarken nazlanır çıkmaz. Mehir ister. Ana sütünün karşılığı. Mehri verirsin, gelini evden çıkartırsın. Mana da gelin gibidir, nazlardır, hemen çıkmaz. Mana da mehir ister. Mananın mehri diyor, dikkattır. Dikkatini vereceksin. Bir padişah bir gün sormuş vizerasına, söyleyin bana demiş, en görevli iş, en ciddi mesele, en mühim zaman nedir? Hüzarası, vezirleri bir şeyler söylemişler. Sonra padişah şey olmamış, mütmain olmamış. Bir ehli hikmet bir zat demiş, sultanım ben sizin sorunuzun cevabını biliyorum. Gelmiş huzura demiş ki, sultanım en kıymetli an şu anda içinde bulunduğun andır, şu an. Şu an içinde bulunduğun an en kıymetli andır. En kıymetli sorumluluk şu anda meşgul olduğun sorumluluktur. en ehemmiyetli görev şu anda işinde meşgul olduğum görevdir. Şimdi üslub-u âliyede bu sır caridir. Risale-i ve esrar-ı Kur'an'ı, hakkat-ı imaniyeyi, derin bir manayı, Kur'an'ın bir manasını, değil mi? Bakın üstad ne diyor? İkinci şuayı anlayarak okuyan inşallah imanını kurtarır. Gazete gibi değil. Dakik bir nazarla, dikkatle açtığın zaman şu an benim en kıymetli anım. Şu görev benim en kuvvetli görevim. Şu meşguliyet benim en ciddi meşguliyetim tarzında zihnimizi, hissiyatımızı, fikrimizi Hakkat-ı Kur'aniye teveccüh ettiğimiz zaman inşallah radar vari o balıkları ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Cenab-ı Hak sattı nazardan bizi muhafaza etsin. Üstad diyor bakın, sattı nazar göremez. Sattı nazar zulümattır diyor. Zulümat. Tahkik lazım, dikkat lazım, teveccüh lazım ve bir de ilimde ısrar. İlla anlayacağım. Gayret, cehd lazım. Evet.
Müşkülat-ı Kur'aniye bu kısımdandır.
İşte Kur'an'daki müşkülatlar usul-ı âli olmuş olduğu için oraya ne yapmak lazım? Dikkatinizi teksif etmek lazım. Ciddi manada yönelmek lazım. Mana tabakaları noktasından ısrarla mananın açılımı itibariyle şevk ve gayretimizi de inşallah ziyadeleştirmemiz lazımdır.
Tembih. Hadis-i şerifte varit olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batın ve her zahir ve batının birer hat ve muttalağı ve her hat ve muttalağının çok şucun ve kusunu vardır.
Şimdi hadiste peygamberin diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in, hadislerin efendim mana tabakatı bir ağaç, muhteşem, muazzam bir çınarı düşün. Değil mi? Çınarın bir kökü var mı? Var. Kökleri derinliğe gidiyor mu? Evet, derinliğe gidiyor. Çınarın o kökler üzerine münteşi bir gövdesi var mı? Var. O gövde üzerine açılan ana şeyler, ne diyelim, dallar var mı? Var. O dalların da dalları var mı? Var. O dalların yaprakları, o yaprakların çiçekleri, onun arkasında meyveleri var mı? Var. Kelam da öyle. Eğer bu kelam bir kelam-ı kutsu ise, bir kelam-ı manevi ise, Kur'an'a medar bir kelam ise, o kelamın işte sarih manası var, işari manası var, remzi manası var, telmihi manası var. Kelamın bir ana manası var, bir de yan manaları var. Arkasında yani birçok mesela bakıyorsun mehteran gidiyor değil mi? Yürürken etrafında 100 kişiyle beraber yürümüyor mu? Mananın öyle tabakatı var. Ama herkes her tabakasına şey olabiliyor mu? Aşina oluyor mu? Olamıyor. Herkes her tabakayı görebiliyor mu? Göremiyor. Şimdi mananın tabakatını anlama noktasında ben bir misal vereyim. Yani zihne yaklaştırmak için ifade edelim. Şimdi biz bundan 30-40 sene önce şeye İsparta'ya gittiğimiz zaman İsparta'nın her tarafı köyler hep şeydi, gül bahçesiydi. Şimdi maalesef şu beton yığınları, şu şey, çevre, belediye meseleleri hep çevreyi ne yaptılar? Katlettiler. Bakıyorsun bak şu dağ üstü şey orman, altta indiler, paramparça ettiler. Devlet müdahale etmesi 3-5 sene sonra orası ne olacak? Yani kupkuru bir sahra gibi olacak. Şimdi düşün efendim, İsparta'ya gittin o 30 sene, 40 sene önceki İsparta, böyle bir vadiye gittin bakıyorsun orada hep ne var? Gül bahçesi, mütenevvi güller. Şimdi bahçeye girdik. Muhatabın vasıf ve niteliğine göre bahçeden istifade etmenin tabakatı farklı farklıdır. Mesela bir adam kör, ama gül bahçesine girdi. Şimdi o gülün rengini görüyor mu? Bak, gülün rengi ona kapalı. Dokunuyor. Parmaklarının ucuyla hayal aleminde onu şekillendirmeye çalışıyor. Bak, kör adamın dünyası, doğuştan kör. Ama burnu açık. Allah bereket versin. Nedir? Gözümle görmedim ama burnumla zevk ettim. Başka? Parmaklarıyla zarafeti hisseder. Gayet zarif. Ben görmezsem bile bir şey yapayım, bir efendim şöyle
demet.
Demet yapayım. Eve, çoluk çocuğuma götüreyim. Allah bereket versin. Bak o kadar. Bir adam şimdi hem kör hem burnu tıkalı. Bu adamın istifadesi en az. Bir adamın gözü açık, burnu da açık. Ama avam. Hoşuna gider ya. Şu yeşilliğe bak. Hemen 5-10 tane büket alır götürür. Şimdi bir adam, dikkat edin, kimyager, gülü temaşa eder, bahçeye bakar, her taraf güllük, nedir? Der ki, şu bahçenin arkasında öyle bir hakikat görüyorum ki, Allah bana imkan verirse, ben Fransız parfümünün nefesini keseceğim, işini bitireceğim. Şimdi bunun gördüğü ne? Gül suyu, gül yağı. Bir fabrika kuracağım. Dünyanın en güzel gülünü, gül yağını Allah'ın izniyle buradan çıkartacağım. Gördüğü doğru mudur? Doğrudur. Ama hangi perdenin arkasında gördü? Kimya ilminin gözüyle baktı. O kapalı olan manayı gördü. Kimyager olmayan onu göremez. Bir adam ziraat mühendisi o gül bahçesine baktı. Ya. Dünyanın en güzel marmeratını, başka reçelini üreteceğim. Gür reçeli, gür marmeratı. Doğru mu? O da doğru. Bir adam araştırma uzmanı, diyelim ki gülün köklerinde kalbe, insan vücuduna faydalı ne var? Bazı elementler var. Şu ilacı yapacağım inşallah, kalp hastalarını Allah'ın izniyle şifaya vesile olacağım. Doğru mu? Doğru. Bir adam şair girdi orada efendim. Hakkat-ı Kur'ani'nin bülbülü olarak orada o çiçeklere baktı. Şiir diliyle hissiyatını terennüm etti. Doğru mu? Doğru. Bir adam iktisatçı. Bunu kaça alırım, kaça satarım? Alivre satış. Şeyde bağda mı satayım? Yoksa yurt dışına mı ithal edeyim? Çiçekçilik mi yapayım? Fabrika mı kurayım? Dünyaya nasıl ulaştırayım? Bu da doğru mu? Bir adam arif girdi. Ya. Esma ve sıfat-ı ilahiye namına tayaran ve cevaran etti. Cenab-ı Hakk'ın pek çok isminin tecelliyatını orada okudu mu? Okudu. Bakın, yani gül bahçesi bir kelam gibi. Herkes istidadına göre, kabiliyetine göre, uzmanlık sahasına göre ne yapar? Bunu alır mı? Ondan istifade eder mi? Eder. Tek bir mana münhasır, hayır. İşte en büyük bahçe, bahçeyi Kur'an'ıdır. En güzel çiçekler, mütenevvi çiçekler. Kur'an ismi azamdan, her ismin azam mertebesinden geldiği için bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an'da çok envar var, çok esrar var, çok hakikat var. Ama Allah istifademizi küllüleştirsin. O derin manaları anlayacak derecede fehmimize, idrakımıza açılır, inkişaf versin.
Ulûm-ı İslamiye buna şahittir. Bu meratibin...
Bak şimdi Ulûm-ı İslamiye, bakın şimdi hepsi Kur'an'dan değil mi? Doğmuş ilimler.
Meslekler.
Adam, hadis profesörü, kelam profesörü, Arapça profesörü, fıkıh profesörü, müfessir. Say. İslam'ı sağlar. Hepsi nereden çıkmış? Kur'an'dan çıkmış. Evet. Meslekler. Aynı şekilde. Meşrepler. Mezhepler. Hepsinin menbaı, çıkış yerine Kur'an. Evet.
Bu meratibin Her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır.
Yani birbirinden ayırmak lazım. O da çok önemli. Yani. Lafızdan anlamak, lafzın mana tabakalarında resuhiyet, bir de iltibas etmemek. O da çok önemli. Tüfeğli insanlar, mana resuhiyeti olmayan insanlar, kelimeleri birbirine benzeyen kelime manaları ne yapar? İltibas eder, karıştırır. Ve birçok farklı, negatif, eksik, noksan düşünceler hep idrakın, intikalın nakıs ve noksanlığından kaynaklanır.
Lakin tezahüm yoktur.
Fakat çarpışma yoktur yani. Mana tabakalar arasında çarpışma yoktur. İşte o bahçe gibi. O bahçede çok sırlar var, çok esrarlar var ama işte fikrin uzun olacak, elin uzun olacak, istihraç kabiliyetin uzun olacak. Onu ne yapasın? Üstad ne diyor mesela? Edison nedir? Edison kainat kitabının bir manada neydi? Müştehididir yani. Müştehid gibi. Elini uzattı. Edison'dan önce de elektrik vardı. Elini uzattı, elektriği çıkarttı. Hani bu mana.
Fakat iştibak, iştibahı intac eder.
Yani bazen böyle karıştırma, iyice karıştırmayı ne yapıyor? Netice vermiş oluyor. Temiz lazım, tefrik lazım. Yani hakikaten bu çok önemli. Kelamın makatı. Üstad bunu ifade ediyor mesela. Kim söylemiş? Mütekellim. Kime söylemiş? Muhatap. Hangi makamda söylemiş? Hangi maksatta söylemiş? Makamı ve maksadı karıştırırsan sen ne olursun? Mültebis olursun, iltibas edersin. Yanlış anlarsın, yanlışa sevk edersin. Yanlış bir meşrep, yanlış bir mezhep, yanlış bir fikirle ne yaparsın? İnsanları yoldan, istikametten çıkartabilir misin? Çıkartır. Çıkartmışlar mı? Çıkartmışlar tarih boyunca. Evet.
Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya murat-ı esbab namıyla bir itizali intac eder.
Şimdi ustad buna misal veriyor. Şimdi daire-i itikat var, bir de daire-i esbab var. Bak, birçok insan bugün daire-i itikat da daire-i esbabı ne yapıyor?
İltibas.
Birbirine karıştırıyor. Şimdi dışarıda 2 metre kar var. Bak. İsmi zahirle ismi batını birbirine karıştırmak. Daire-i esbabla daire-i itikadı birbirine karıştırmak. Bir esmanın nuktezatı ile diğer esmanın nuktaziyatını birbirinden karıştırmak insanı dalalete, sapıklığa hatta belki dinden de çıkartmaya vesile olabilir mi? Olur. Her mananın her mananın bir hükmü var. O hükme göre, o hükme göre adım atmak gerektir. Mesela şimdi diyelim dışarıda 2 metre kar var, -30 derece soğuk. Şimdi adam battaniyeyi aldı, nereye? Karın üzerinde yatacağım. Niye? Vehu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadir değil mi? Ulan Allah her şeye kadir ama Allah hakim. Yatarsın sabahta ayaklarını dikersin. Allah seni öldürür yine Allah kadir. Bak ne yaptın? Hikmeti çiğnedin. Hikmet. Sünnetullah kanunu. Soğuk üşütür, sıcak terletir. Sünnetullah kanununa muhalefetin cezası nedir? Peşindir. Şimdi çok insan daire-i itikat da bakın daire-i esbabı ne yapıyor? Birbirine karıştırıyor. Doktora gidiyor, doktor diyor ki arkadaş bunu yemeyeceksin. Şu sana yasak. Daire-i esbab. Tıp kanununa göre bu yiyeceğin gıda efendim kolesterolü böyle yükseltir. Tansiyonu böyle yapar. Nefesini keser, işini bitirir. Daire-i esbabda doktorun fetvası. Reçete nedir? Tıbbi bir fetvadır. Değil mi? Şimdi sünnetullah kanunlarına göre bu tıbbi bir fetvaya ne yapmamız lazım? İttiba etmemiz lazım. Doktor, arkadaş bunu yemeyeceksin. Şu sucuk, salam, sosis yasak. Şimdi geliyor eve, hatun eve şu sucuğu soy, 5 tane de yumurta takır, ekmeği de getir. Bak, öldürmeyen Allah öldürmez. Daire-i esbabı, daire-i itikatla ne yaptı? Karıştırdı. Katmele bir ver. Atın ölümü, arpadan ölsün. Doktor periz demiş, geliyor periz yapıyor ve bundan sonra mutfağı aç, yemekleri getir. Önce periz, sonra mutat. Ben 30 senedir soframı, yediğimi değiştirmem arkadaş. Yiğit, sözünde ne olur? Sözünde durur. Daire-i esbabla daire-i itikadı ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Neye götürür insanı? Tembelliğe. Rahavete, fıtratı bozar. İnsandaki dengeleri alabora eder. Veya tam tersi ya da mutezile olur. Sebeplere önem verir. Allah'ın takdiri, itikadı, medar, hakikatler de geride kalır. Ehl-i sünnet çizgisinden sapar. İşte süre-i seni nedir? İtidal ve dengedir. Evet.
Öyle de devair ve meratif tefrik olunmaz ise böyle neticeleri verir.
Devirler ve
meratip tefrik mertebe. Olunmaz ise
mertebeler birbirinden ne olması lazım?
Ayrılması
lazım. Sünnetullah kanunlarına muarif. Sünnetullah kanunlarına muvafık hareket etmek. Peygamberimiz Aleyhisselam bak değil mi? Cenab-ı Hakk'ın özel hıfz ve himayesinde olduğu halde
işte, zırh giyerdi.
Zırh giymiş.
Sipere
girmiş. Başka giyerdi. Sipere girmiş. İşte Hendek Savaşı, Hendek açmış. Sünnetullah kanunlarına göre, yani bir Müslüman sünnetullah kanunlarına göre kendine tereddüt eden vazifeyi ifa edecek, yerine getirecek, sonra da Allah'a tevekkül ve teslim edecek. Yani önce deveyi şeye bağla.
Yolları iter bir şeyle, kazığa bağla.
Kazığa bağla, sonra ne yap? Sonra tevekkül et manası önemlidir. Bu manalar iltibas edildiği zaman İnsanların itidal ve dengesine medar, istikamet çizgisi zayi olur. Ya ifrata ya da tefrite o insan maalesef düşebilir. Burada kalalım.
Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.